Karenina'nın parlak deri ceketli, yaşlı ve şişman Tatar arabacısı soğuk yüzünden huysuzlanıp kapının önünde şaha kalkan soldaki kır atı zor zapt ediyordu. Uşak arabanın kapısını açmış dikiliyordu. Kapıcı dış kapıyı tutarak bekliyordu. Anna Arkadyevna kürkünün kopçasına takılan kol dantelini küçük elinin hızlı hareketiyle takıldığı yerden kurtarmaya çalışıyor ve kendisini uğurlayan Vronski'nin söylediklerini başını eğmiş hayranlıkla dinliyordu. Hiçbir şey demediniz. Diyelim ki ben hiçbir şey istemiyorum, diyordu Vronski. Ama siz benim için dostluğun gerekli olmadığını biliyorsunuz. Benim için hayatta bir tek mutluluk olabilir. Şu sizin sevmediğiniz söz. Evet, aşk. Anna içinden gelen bir sesle yavaş yavaş aşk diye tekrarladı ve dam danteli kopçadan kurtardığı anda birden benim açımdan sizin anlayabildiğinizden çok daha fazla anlama geldiği için bu sözcüğü sevmiyorum diye ekleyip Vronski'nin yüzüne baktı. Tekrar görüşmek üzere. Vronski'ye elini uzattı. Esnek ve hızlı adımlarla kapıcının yanından geçerek arabaya binip gözden kayboldu. Anna'nın bakışı, eline dokunması Vronski'yi yakıp kavurmuştu. Avcunun içini Anna'nın dokunduğu yeri öptü ve son 2 aya göre o akşam amacına ulaşmaya biraz daha yaklaştığını bilmenin verdiği mutlulukla evine gitti. Alexey Alexandrovich karısının Vronski ile birlikte ayrı bir masada oturmasında ve ateşli ateşli bir şeyler konuşmasında hiçbir fevkaladelik ve münasebetsizlik görmemişti. Ancak salondaki diğer insanlara bunun fevkalade ve münasebetsiz bir şey olarak göründüğünü fark etmiş. Dolayısıyla bu durum ona da yakışıksız gelmişti. Bu durumu karısına söylemesi gerektiğine karar verdi. Alexey Alexandrovich eve döndükten sonra her zaman yaptığı gibi çalışma odasına geçti ve papizmle ilgili bir kitabın kağıt keseceğini koyduğu yerini açıp her zamanki gibi saat 1'e kadar okudu. Sadece arada bir yüksek alnını ovuşturuyor ve sanki bir şey kovuyormuş gibi başını sallıyordu. Alışılmış saatinde kalktı. Gece tuvaletini yaptı. Anna Arkadyevna henüz yoktu. Koltuğunun altında kitabıyla üst kata çıktı. Fakat işlerle ilgili her zamanki düşüncelerinin yerine bu akşam düşünceleri karısıyla ve karısının başına gelen tatsız şeyle doluydu. Alışkanlığının aksine yatağına yatmadı. Ellerini arkasında kavuşturup odalarda bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Her şeyden önce yeni ortaya çıkan durumu etraflıca düşünmesi gerektiğini hissederek yatamıyordu. Alexey karısıyla konuşması gerektiğine karar verdiğinde çok kolay ve basit bir iş olarak görünmüştü bu. Ama şimdi yeni ortaya çıkan durumu etraflıca düşünmeye başladığında çok karmaşık ve zor geldi. Alexey kıskanç değildi. Ona göre bir adamın kıskançlık göstermesi karısına hakaret olurdu ve karısına güvenmeliydi. Neden güvenmeliydi? Yani genç karısının onu daima seveceğinden neden tam olarak emin olmalıydı sorusunu kendi kendisine sormuyordu. Fakat güvendiği ve kendi kendisine de güven duymak gerektiğini söylediği için güvensizlik duymuyordu. Şimdi ise kıskançlığın utanılacak bir duygu olduğu ve güvenmek gerektiği inancı değişmediği halde mantıksız ve anlamsız bir şeyle yüz yüze bulunduğunu hissediyordu ve ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Alexey Alexandrovich yaşamla karısının kendisinden başka birine aşık olması olasılığıyla yüz yüze bulunuyordu ve bu da ona yaşamın ta kendisi olması nedeniyle çok anlamsız ve anlaşılmaz geliyordu. Alexey ömrü boyunca hayatın yansımalarıyla ilgisi olan memuriyet çevrelerinde yaşamış ve çalışmıştı. Hayatın kendisiyle her karşılaştığında ondan kaçmıştı. Şimdi uçurumun üstündeki bir köprüden sakin sakin geçerken birden köprünün kaldırılmış olduğunu ve orada bir girdap bulunduğunu gören bir adamın hissettiğine benzer bir duygu içindeydi. Girdap gerçek hayat, köprü ise Alexey'in yaşadığı yapay hayattı. Karısının birini sevme olasılığı ilk kez aklına geliyor ve bundan korkuyordu. üstünü çıkartmamıştı. Tek bir masa lambasının aydınlattığı yemek odasının gıcırdayan parkelerinde, ışığın bir tek geçenlerde yapılıp kanepenin üzerine asılmış kendi portresine yansıdığı karanlık salonun halısında ve iki mumun Anna'nın akrabalarıyla arkadaşlarının resimlerini, yazı masasının üzerinde duran, çok uzun zamandır gayet iyi bildiği güzel bibloları aydınlattığı Anna'nın çalışma odasında ölçülü adımlarıyla bir ileri bir geri dolaşıyordu. Anna'nın odasından geçerek yatak odasının kapısına kadar gidiyor, sonra geri dönüyordu. Her yürüyüşünde daha çok aydınlık yemek odasının parkeleri üzerinde duruyor ve kendi kendisine "Evet, bu konuda kararımı verip kesip atmalı ve görüşümü belirtmeliyim," diyordu. Sonra geri dönüyordu. "Ama ne söyleyeceğim? Hangi kararımı bildireceğim?" diyordu. Salonda kendi kendisine ve yanıt bulamıyordu. Çalışma odasına doğru dönmeden önce soruyordu kendine. Hem sonuçta olup biten nedir? Hiçbir şey. Anna onunla uzunca bir süre konuşmuş. Ne var bunda? Sosyetede bir kadının konuştuğu kim bilir ne kadar çok erkek vardır. Hem sonra kıskanmak hem kendini hem de onu küçük düşürmek demektir, diyordu kendi kendine. Anna'nın odasına girerken, fakat önceden kendisi için öylesine ağırlığı olan bir yargının şimdi hiçbir ağırlığı ve önemi yoktu. Sonra yatak odasının kapısından tekrar salona dönüyordu. Ancak karanlık salona döner dönmez bir ses ona öyle olmadığını ve eğer başkaları bunu fark etmişse bunda bir şey olduğu anlamına geldiğini söylüyordu. Yemek odasında tekrar kendi kendine "Evet, kararımı verip kesip atmalı ve görüşümü belirtmeliyim," diyordu. Sonra geri dönmeden önce yine salonda kendi kendine "Ne karar vermeli?" diye soruyordu. Sonra yine kendi kendine "Ne oldu?" diye soruyordu. "Hiçbir şey," diye yanıtlıyor ve kıskançlığın karısını aşağılayacak bir duygu olduğunu düşünüyor. Ama salona gelince bir şeyler olduğuna tekrar inanıyordu. Düşünceleri tıpkı bedeni gibi yeni hiçbir şeye rastlamadan tam bir daire çizmişti. Bunu fark etmişti. Alnını ovuşturdu ve Anna'nın odasında oturdu. Burada üzerinde yeşil bakır taşından tutacağı olan kağıt kurutmacasına ve yazılmaya başlanmış bir nota bakarken Alexey Alexandrovich'in düşünceleri birden değişti. Anna'yı, onun ne düşündüğünü ve ne hissettiğini düşünmeye başladı. Özel hayatını, düşüncelerini, isteklerini ilk kez bu kadar canlı olarak gözünün önüne getirmişti. Onun da kendine ait bir özel yaşamı olabileceği ve olması gerektiği düşüncesi hemen o anda kafasından uzaklaştıracak kadar korkunç gelmişti. İşte bu, bakmaya korktuğu o girdaptı. Düşünce ve duygu bakımından başka bir varlığın yerine geçmek, Alexei'ye yabancı bir ruhsal davranıştı. Bu ruhsal davranışı zararlı ve tehlikeli bir hayalperestlik sayardı. "En korkuncu da," diye düşünüyordu. Tam da elimdeki işin sona ermek üzere olduğu, tam bir huzura ve ruh gücüne gerek duyduğum bir sırada bu anlamsız endişenin üzerime çullanması. Ama ne yapabilirim? Ben o huzursuzluğu ve endişeleri kaldırabilen ve onlarla yüzleşme gücü olmayan insanlardan değilim. Enine boyuna düşünüp karar vermeli ve kesip atmalıyım, dedi yüksek sesle. Onun duyguları, ruhunda neler olduğu ve olabileceği konuları benim değil. Onun vicdanının işi ve dinle ilgili bir konu, dedi kendi kendine ve ortaya çıkan durumu oturtabilecek bir dayanak bulmuş olmanın bilinciyle bir hafifleme hissetti. Dolayısıyla, dedi içinden Alexey, onun duyguları vesaire, onun vicdanı ile ilgili beni ilgilendirmeyecek konular. Benim görevim apaçık ortada. Ailenin reisi, onu yöneten kişi ve kısmen de sorumlu bir kişi olarak gördüğüm tehlikeyi göstermek, bu konuda uyarmak ve hatta otoritemi kullanmak zorundayım. Ona söylemeliyim. Ve Alexey Alexandrovich'in kafasında birazdan karısına söyleyeceği şeyler açık seçik oluştu. Ne söyleyeceğini etraflıca düşünürken evdeki sorunlar için farkında olmadan ne kadar çok zamanını ve aklını harcamak zorunda kaldığını acıdı. Ama buna karşın yapacağı konuşmanın biçimi ve sırası bir rapor gibi kafasında açık ve net bir şekilde oluştu. Şunları söylemeli ve anlatmalıyım. Birincisi, toplumun düşüncesinin ve terbiye kurallarının önemini açıklamak. İkincisi, evliliğin önemini dinsel olarak açıklamak. Üçüncüsü, eğer gerekirse oğlumuz için çok büyük bir mutsuzluk olacağına dikkati çekmek. Dördüncüsü, kendisinin de mutsuz olacağına dikkat çekmek olmalı. Alexey Alexandrovich avucunun içi aşağı gelecek şekilde parmaklarını birbirine kenetleyip gerindi ve parmaklarını çıtırdattı. Bu kötü alışkanlık, yani ellerini kenetleyip parmaklarını çıtırdatma hareketi onu her zaman rahatlatır ve şu anda kendisi için o kadar gerekli olan düzgün ruh haline sokardı. Kapının önünde yaklaşmakta olan bir arabanın sesi geldi. Alexey Alexandrovich salonun ortasında durdu. Merdivenden bir kadının ayak sesleri duyuldu. Alexey konuşmasını yapmaya hazır bir halde birbirine kenetlediği parmaklarını sıkarak ve hangisinin çıtırdayacağını bekleyerek dikiliyordu. Bir eklemi çıtırdadı. Merdivendeki hafif ayak seslerinden karısının geldiğini hissetmişti ve hazırladığı konuşmadan memnun olsa bile yapacağı açıklama yüzünden korkuya kapılıyordu. Anna başını eğmiş, başlığının püskülleriyle oynayarak yürüyordu. Yüzü parlıyordu. Ama bu neşeli bir parıltı değildi. Karanlık gecenin ortasında bir yangının korkunç parıltısını anımsatıyordu. Anna kocasını görünce başını kaldırdı ve sanki uykudan uyanmış gibi gülümsedi. "Sen yatmadın mı daha? Hayret!" dedi, başlığını çıkarttı ve duraksamadan tuvalet odasına doğru yürüdü. "Yatma zamanı Alexey!" diye seslendi kapının arkasından. "Anna, seninle konuşmam gerek." "Benimle mi?" dedi Anna hayretle. Tuvalet odasından çıktı ve kocasının yüzüne baktı. "Ne oldu, ne var?" diye sordu bir yere oturarak. "Madem gerekiyor, konuşalım o zaman. Uyusak daha iyi olurdu." Anna aklına geleni söylüyordu ve kendi söylediklerini dinlerken yalan söyleme yeteneğine kendisi de hayret ediyordu. Söylediği sözler tıpkı uyuma isteği gibi ne kadar basit ve doğaldı. Kendisini hiçbir şey geçirmeyen bir yalan zırhı giymiş gibi hissediyordu. Görünmez bir gücün ona yardım ettiğini, ona destek olduğunu hissediyordu. "Anna, seni uyarmak zorundayım," dedi Alexey Alexandrovich. "Uyarmak mı?" dedi Anna. "Hangi konuda?" Öyle doğal, öyle neşeli bakıyordu ki onu kocası kadar tanımayan biri söylediği sözcüklerin tınısında da anlamında da yapay hiçbir şey fark edemezdi. Ama onu tanıyan, 5 dakika geç yatsa bunu fark ettiğini ve nedenini sorduğunu bilen, her türlü sevincini, neşesini, üzüntüsünü anında kendisine anlattığını bilen biri olarak Alexey Alexandrovich için şimdi Anna'nın onun durumunu fark etmek istemediğini, kendinden tek kelime söz etmek istemediğini görmek pek çok şey ifade ediyordu. Alexey, karısının daha önce her zaman kendisine açık olan ruhunun derinliklerinin şimdi ona kapandığını görüyordu. Dahası, karısının halinden, tavrından, onun bundan utanmadığını, sanki açıkça ona, "Evet, kapalı ve böyle olması gerekiyor, ileride de böyle olacak," dediğini görüyordu. Şimdi evine dönen ve evinin kapısını kilitli bulan bir adamın hissettiğine benzer bir şey hissediyordu. Ama belki de anahtar hala bulunabilir diye düşündü Alexey. "Seni uyarmak istediğim konu," dedi alçak sesle, dikkatsiz ve düşüncesiz davranarak sosyetede hakkında dedikodu çıkarılmasına vesile yaratman. "Bugün Kont Vronski ile aranızdaki çok hararetli konuşma dikkatleri üzerine çekti." Alexey Alexandrovich konuşurken Anna'nın gülen ve en ufak bir sır vermediği için şimdi kendisine korkunç gelen gözlerine bakıyordu. Konuşurken sözlerinin yararsızlığını ve anlamsızlığını hissediyordu. Anna sanki onun söylediklerini hiç anlamıyormuş ve bütün söylediklerinden kasıtlı olarak sadece son söylediğini anlıyormuş gibi "Sen her zaman böylesin," diye karşılık verdi. "Bazen benim sıkılmamdan hoşlanmazsın, bazen de neşelenmemden. Bu akşam sıkılmadım. Bu mu senin canını sıkıyor?" Alexey Alexandrovich irkildi ve çıtlatmak için ellerini kenetledi. "Ah, lütfen çıtlatma. Bundan hiç hoşlanmıyorum," dedi Anna. Alexey kendine hakim olmaya ve ellerinin hareketini engellemeye çalışarak Anna, bu sen misin?" dedi. "Peki ama ne oluyor böyle?" dedi Anna içinden gelen gülünç bir şaşkınlıkla. "Benden ne istiyorsun?" Alexey Aleksandrovich bir an sustu. Eliyle alnını ve gözlerini ovuşturdu. Yapmak istediği şeyin yerine, yani karısını sosyetenin nazarında bir hata yapmaktan korumak yerine, onun vicdanını ilgilendiren bir konuda elinde olmadan endişelenmiş ve hayalinde yarattığı bir tür duvarla mücadele ettiğini görmüştü. "Söylemek istediğim şey," diye soğuk ve sakin bir tavırla devam ediyordu. "Beni dinlemeni rica ediyorum. Senin de bildiğin gibi kıskançlığın insanı aşağılayan ve küçük düşüren bir duygu olduğunu kabul ederim ve hiçbir zaman bu duyguya kendimi kaptırmam. Fakat ceza görmeden çiğnenmesi mümkün olmayan malum terbiye kuralları vardır. Bu akşam ben fark etmedim. Ama oradakilerin üzerinde bıraktığı izlenime göre senin hiç de istenildiği gibi davranmadığını ve kendine hakim olamadığını herkes fark etti." "Kesinlikle bir şey anlamıyorum," dedi Anna omuz silkerek. "Ona göre hava hoş," diye düşündü Anna. "Ancak onu endişelendiren bu durumun toplum içinde fark edilmiş olması." "Sen hastasın Alexey," diye ekledi Anna. Ayağa kalktı ve kapıya doğru gitmek istedi. Fakat Alexey onu durdurmak ister gibi öne doğru bir adım attı. Alexey Aleksandrovich'in yüzü Anna'nın hiçbir zaman görmediği kadar çirkin ve asıktı. Anna durdu ve başını geriye, yana doğru eğerek elinin hızlı hareketiyle saçındaki firketeleri çıkartmaya başladı. "Baş üstüne efendim, sizi dinliyorum," dedi Anna sakin ve alaycı bir şekilde. "Hem de merakla dinliyorum. Çünkü meselenin ne olduğunu anlamak istiyorum." Anna konuşuyordu ve konuşurken takındığı doğal, sakin ve kendinden emin tavra kullandığı sözcüklerin seçimine hayret ediyordu. "Senin duygularına bütün ayrıntısıyla girme hakkına sahip değilim. Zaten bu yararsız, hatta zararlı," diye başladı Alexey. "Ruhumuzu kurcaladığımızda sıklıkla orada fark edilmeden yatan bir şey bulup çıkarırız. Senin duyguların senin vicdanını ilgilendiren bir meseledir. Ancak ben de senin, kendimin ve Tanrı'nın önünde görevlerini sana anımsatmak zorundayım. Bizim hayatımız birleştirildi, hem de insanlar tarafından değil, Tanrı tarafından birleştirildi. Bu birleşmeyi bozmak sadece ve sadece suç işlemektir ve bu tür bir suç ardından ağır bir cezayı getirir." Anna eliyle saçlarını hızlı hızlı karıştırıp kalan firketeleri ararken, "Hiçbir şey anlamıyorum, aman Tanrım, aksi gibi nasıl uykum var?" dedi. "Anna, Tanrı aşkına böyle konuşma," dedi Alexey Aleksandrovich sakin bir şekilde. "Belki de yanılıyorum ama söylediğim şeye inan. Senin iyiliğin için olduğu kadar kendi iyiliğim için de konuşuyorum. Ben senin kocanım ve seni seviyorum." Anna'nın yüzü bir an gevşedi ve bakışlarındaki alaycı kıvılcım söndü. Fakat "seviyorum" sözü onu yine sinirlendirmişti. Seviyor mu? O sevebilir mi? Sevgi diye bir sözcüğün varlığını duymamış olsaydı hiçbir zaman bu sözcüğü kullanmazdı. Sevginin ne olduğunu bile bilmez. "Alexey Aleksandrovich, sahiden anlamıyorum," dedi Anna. "Ne bulduğunu açıkla bana. İzin ver sözümü bitireyim. Seni seviyorum ama kendimden söz etmiyorum. Burada başlıca kişiler oğlumuz ve sensin. Yineliyorum. Sözlerim sana büyük olasılıkla son derece anlamsız ve yersiz gelebilir. Belki de bunlar benim yanılgımın sonucudur. Böyleyse beni bağışlamanı rica ederim senden. Ama eğer sözlerimi doğrulayacak, ufacık da olsa bir temel olduğunu kendin de hissediyorsan, biraz düşünmeni ve eğer yüreğin söylemeni istiyorsa bana anlatmanı rica ederim." Alexey, kendisi de hiç farkında olmadan, hazırladığından çok farklı bir konuşma yapıyordu. "Söyleyecek bir şeyim yok. Hem," dedi Anna, gülümsemesini zor tutarak, "sahiden uykum var benim." Alexey Aleksandrovich derin bir iç geçirdi ve başka bir şey söylemeden yatak odasına yöneldi. Anna yatak odasına girdiğinde o yatmıştı. Dudakları sımsıkı kapalıydı ve gözleri Anna'ya bakmıyordu. Anna kendi yatağına yattı. Her an onun yeniden kendisiyle konuşmasını bekledi. Tekrar konuşmaya başlamadan hem korkuyor hem de bunu istiyordu. Ama o susuyordu. Anne uzun zaman hareket etmeden bekledi. Sonra onu unuttu. Öbürünü düşünüyordu. Onu görüyor ve onu düşündüğünde yüreğinin nasıl bir heyecanla, suçlu bir sevinçle dolduğunu hissediyordu. Birden burundan gelen düzgün ve sakin bir ıslık sesi duyuldu. Alexey ilk anda sanki kendi ıslığından ürkmüş gibi duraksadı. Ama ıslık iki soluk süresi kadar bekleyip yeni ve sakin bir şekilde yeniden duyuldu. "Geç, artık çok geç," diye fısıldadı Anna gülümseyerek. Karanlıkta pırıltısını kendisi de görüyormuş gibi hissettiği gözleri açık, kımıldamadan yattı uzunca bir zaman. O akşamdan sonra Alexey Alexandrovich için de, karısı için de yeni bir hayat başladı. Aslında farklı bir şey yok gibiydi. Anna her zamanki gibi sosyete toplantılarına katılıyor, özellikle Prenses Betsy'nin evine sık sık gidiyor ve her yerde Vronski ile karşılaşıyordu. Alexey Alexandrovich bunu görüyordu ama hiçbir şey yapamıyordu. Karısını bir açıklama yapmaya çağırma denemeleri üzerine Anna karşısına bir tür aşılmaz, neşeli şaşkınlık duvarı örüyordu. Dışarıdan bakınca aynıydı ama iç ilişkileri tamamen değişmişti. Devlet işlerinde o kadar güçlü biri olan Alexey bu konuda kendisini zayıf hissediyordu. Uysal bir öküz gibi başını eğmiş, tepesinde kalktığını hissettiği baltanın inmesini bekliyordu. Bu konuyu her düşünmeye başladığında bir kez daha denemek gerektiğini, iyilikle, tatlılıkla ikna ederek onu kurtarma, kendine getirme umudu olduğunu hissediyordu ve onunla her gün konuşmaya niyetleniyordu. Fakat karısıyla konuşmaya her başladığında Anna'yı eline geçirmiş olan o kötülük ve aldatma ruhunun kendisini de ele geçirmekte olduğunu hissediyor ve karısıyla konuşmak isteği tavırla değil, bambaşka bir şekilde konuşuyordu. Elinde olmadan alışkanlık haline getirdiği, kiminle konuşursa konuşsun takındığı o alaycı tavırla konuşuyordu karısıyla da. Oysa karısına söylemek istediklerini bu şekilde söylemesi olanaksızdı. Vronski için daha önceki bütün isteklerinin yerini alarak hemen hemen bütün bir yıl boyunca hayatının tek isteğini oluşturan, Anna için olanaksız, korkunç, daha önemlisi büyüleyici bir mutluluk hayali olan istek gerçekleşmişti. Benzi atmış Vronski, alt çenesi titreyerek Anna'nın başında duruyor ve nasıl, ne şekilde olacağını kendisi de bilmeden sakinleşmesi için yalvarıyordu. "Anna," diyordu titreyen sesiyle. "Anna, Tanrı rızası için." Ancak o bu sözleri daha yüksek sesle söyledikçe Anna bir zamanlar gururlu, neşeli, şimdi ise utanç içinde olan başını daha çok aşağı eğiyordu. Sonunda iki büklüm oturduğu koltuktan yere Vronski'nin ayaklarının dibine yığıldı. Vronski tutmasaydı halının üzerine düşecekti. Hıçkırıklar içinde Vronski'nin ellerini göğsüne bastırarak "Tanrım, bağışla beni," diyordu. Kendisini o kadar suçlu ve kabahatli hissediyordu ki alçalmak ve bağışlanmayı dilemekten başka yapabileceği bir şey kalmamıştı geriye. Artık Anna'nın hayatında Vronski'den başka kimse olmadığından bağışlanmak için ona yalvarıyordu. Vronski'ye bakarken ne kadar alçaldığını fiziksel olarak hissediyor ve başka bir şey söylemiyordu. Vronski de hayatına son verdiği insanın cesedini gören bir katilin hissetmesi gereken şeyi hissediyordu. Onun tarafından yaşamaktan yoksun bırakılan bu ceset ikisinin aşkıydı. Aşklarının ilk dönemiydi. Utancın bu korkunç bedeliyle ödenmiş olan şeyi anımsamanın dehşet verici, iğrenç bir yanı vardı. Anna'nın ruhsal olarak çırılçıplak kaldığı için duyduğu utanç onu eziyor ve bu utanç Vronski'ye de bulaşıyordu. Ancak katilin ceset karşısında korkuya kapılmasına karşın onu parçalara ayırıp saklaması, cinayetle elde ettiği şeyden yararlanması da gerekiyordu. Katil tutkuya benzeyen bir hırsla bu cesedin üzerine atılıyor, sürüklüyor, parçalıyor. Vronski de Anna'nın yüzünü ve omuzlarını öpücüklere boğuyordu. Anna onun elini tutuyor, kımıldamıyordu. Evet, bu öpücükler bu utanç pahasına satın alınmıştı. Evet, her zaman benim olacak olan bu el benim suç ortağımın eli. Bu eli yukarı kaldırdı ve öptü. Vronski diz çöktü. Onun yüzünü görmek istedi. Ama Anna yüzünü saklıyor, hiçbir şey söylemiyordu. Sonunda kendini toplar gibi olunca ayağa kalktı ve Vronski'yi itti. Anna'nın yüzü yine güzeldi ama daha çok acınacak haldeydi. Her şey bitti, dedi Anna. Senden başka hiçbir şeyim yok, bunu unutma. Hayatım demek olan bir şeyi unutamam, bu mutluluk anı için. Anna nefret ve korkuyla, ne mutluluk ama, dedi ve korku ister istemez Vronski'ye bulaştı. Tanrı rızası için bir kelime daha etme. Anna hızla kalktı ve Vronski'den uzaklaştı. Bir kelime daha etme, diye yineledi ve yüzünde Vronski'ye tuhaf gelen soğuk bir umutsuzluk ifadesiyle vedalaştı. Yeni bir hayatın eşiğinde kapıldığı bu utanç, sevinç ve korku duygusunu o anda sözcüklerle ifade edemeyeceğini hissediyor ve bu konuda konuşmak, bu duyguyu yanlış sözcüklerle bayağılaştırmak istemiyordu. Ama sonra ertesi günde, daha ertesi günde bu duygulardaki karmaşıklığı ifade edebileceği sözcükleri bulamadığı gibi ruhunda olanları enine boyuna düşünemiyordu bile. Hayır, şimdi bunu düşünemiyorum. Sonra sakinleştiğimde düşünürüm, diyordu kendi kendisine. Ama düşünmek için o sakinliğe hiçbir zaman ulaşamıyordu. Ne yaptığını, sonunun ne olacağını, ne yapması gerektiğini her düşündüğünde üzerine bir korku çöküyor ve bu düşünceleri aklından kovuyordu. Sonra diyordu, sakinleştiğimde düşünürüm. Buna karşılık durumu uykuda düşüncelerine hakim olamadığı sırada bütün çıplaklığıyla görünüyordu kendisine. Hemen hemen her gece aynı rüya yokluyordu onu. Her iki erkeğin de kocası olduğunu, her ikisinin de onu okşamalara boğduğunu görüyordu rüyasında. Alexey Alexandrovich onun ellerini öperken ağlıyor ve "Ah, şimdi ne kadar iyi," diyordu. Alexey Vronski de oradaydı ve o da kocasıydı. Önceleri bunun kendisine olanaksız bir şey olarak görünmesine hayret ederek, bunun çok basit olduğunu, şimdi her ikisinin de mutlu ve memnun olduğunu gülerek onlara açıklıyordu. Fakat bu rüya bir karabasan gibi onu boğuyordu ve korku içinde uyanıyordu uykudan. Levin Moskova'dan döndükten sonra teklifinin reddedilmesi yüzünden ilk zamanlar yaşadığı utancı her anımsayışında irkiliyor, yüzü kızarıyor ve kendi kendisine şöyle diyordu. Fizikten bir ip alıp ikinci sınıfta kaldığım zaman da her şeyin mahvolduğunu düşünerek aynı böyle irkilip kızarıyordum. Kız kardeşimin bana emanet edilen işini bozduktan sonra da kendimi aynen bu şekilde mahvolmuş biri olarak görmüştüm. Ne oldu? Şimdi aradan bir yıl geçtikten sonra bunu anımsıyorum ve beni nasıl böylesine üzebildiğine hayret ediyorum. Bu üzüntüm için de aynı şey olacak. Zaman geçecek ve ben buna aldırmayacağım bile. 3 ay geçmişti ama o hem buna aldırmamazlık edemiyor hem de bu konuyu anımsadığında aynen ilk günlerdeki gibi acı duyuyordu. Aile yaşamını bu kadar uzun zamandır hayal eden, kendisini artık bir aile kuracak olgunlukta hisseden biri olarak hala evli olmadığını ve evlilikten her zamankinden daha uzak bulunduğunu bir türlü inanamıyordu. Onun yaşında bir adamın tek başına yaşamasının hoş bir şey olmadığını, çevresindeki herkes gibi kendisi de içi acıyarak hissediyordu. Sohbet etmeyi sevdiği saf bir köylü olan sığırtmaç Nikolay'a Moskova'ya gitmeden önce bir gün Nikolay, evlenmek istiyorum," dediğini ve Nikolay'ın da hiçbir kuşku göstermeyen bu konuda hemen "Zamanı çoktan gelmişti Konstantin Dimitriç," diye cevabı yapıştırdığını anımsıyordu. Ama evlilik şimdi ona herhangi bir zamankinden daha uzaktı. Gönlündeki yer kapılmıştı ve şimdi hayalinde bu yere tanıdığı kızlardan birini koyduğu zaman bunun tümden olanaksız olduğunu hissediyordu. Ayrıca teklifinin geri çevrilmesini ve bundaki rolünü anımsamak onu utanç içinde bırakıyordu. Bu konuda bir kabahati olmadığını kendi kendisine istediği kadar söylesin. Bu anı aynı türden diğer utanç verici anılarıyla eşit düzeyde düşünmek onun kızarmasına sebep oluyordu. Geçmişinde her insanın olduğu türden Diğer utanç verici anılarıyla eşit düzeyde irkilmek onu utandırıyordu. Geçmişinde her insanın olduğu gibi onun da vicdanını sızlatan, bilerek yaptığı kötü davranışlar vardı. Ancak bu davranışları anımsamak onu bu çok önemsiz ama utanç verici anılar kadar üzmüyordu. Bu yaralar hiçbir zaman kapanmıyordu. Teklifinin reddedilmesi ve o akşam başkalarının gözünde düştüğü acınacak durumda şimdi bu anılarla aynı düzeyde bulunuyordu. Fakat zaman ve iş üzerine düşeni yapıyordu. Acı anılar köy yaşamının onun gözüne görünmeyen ama önemli olan olaylarıyla giderek siliniyordu. Her geçen hafta ile birlikte Kitty'yi daha az anımsıyordu. Kitty'nin evlendiği ya da o günlerde evleneceği haberini sabırsızlıkla bekliyor ve bu haberin çürük bir dişin çekilmesi gibi onu temelli iyileştireceğini umut ediyordu. Bu arada güzel, cana yakın, beklentilerden ve aldatmalardan uzak bir ilkbahar, bitkilerin, hayvanların ve insanların hep birlikte sevindiği ender ilkbaharlardan biri gelmişti. Bu harika bahar, Levin'i daha çok uyandırdı ve kararlı, bağımsız bir şekilde tek başına bir yaşam kurmak için bütün önceki planlarından vazgeçme niyetini pekiştirdi. Köye dönerken kafasında olan bu planların pek çoğunu gerçekleştirememiş olsa da en önemlisi olan temiz bir yaşam sürme planını yerine getiriyordu. Bir düşüşten sonra onu genellikle üzen o utancı hissetmiyordu ve insanların gözlerinin içine cesaretle bakabiliyordu. Daha Şubat ayında Maria Nikolaevna'nın Nikolay'ın ağabeyinin sağlığının daha da bozulduğunu ama tedavi olmak istemediğini anlatan bir mektup almış. Bu mektup üzerine Moskova'ya ağabeyine gitmiş, onu doktorla konuşmaya ve yurt dışındaki şifalı sulara gitmeye ikna etmişti. Ağabeyini kızdırmadan ikna etmeyi ve ona yolculuk için borç para vermeyi bu konuda kendisinden memnun olacak kadar iyi başarmıştı. Levin ilkbaharda özel bir dikkatle yapılması gereken çiftlik işlerinin ve okumanın dışında bu kış çiftlikle ilgili bir kitap yazmaya başlamıştı. Kitabın planına göre çiftçilikte işçinin karakteri iklim ve toprak gibi mutlak bir veri olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla çiftçilik biliminin tüm tezleri sadece toprak ve iklim verilerine değil, aynı zamanda toprak, iklim ve işçinin bilinen değişmez karakteriyle ilgili verilere dayandırılıyordu. Böylece yalnız yaşamasına ya da yalnız yaşamanın getirdiği sonuca rağmen Levin'in yaşamı ağır, aşırı derecede doluydu ve kafasında dolaşan düşünceleri Agafya Mihailovna dışında birini anlatmak için ancak arada sırada tatmin edilmemiş bir istek duyuyordu. Gerçi Agafya ile fizik, çiftçilik teorisi ve özellikle de felsefe konusunda sık sık konuştukları oluyordu. Felsefe, Agafya'nın en sevdiği konuydu. İlkbahar gelmekte biraz gecikmişti. Paris'in son haftalarında hava açık ve soğuktu. Gündüz güneşte buzlar eriyor, gece ise sıcaklık sıfırın altında 7 dereceye kadar düşüyordu. Yerdeki karın yüzeyi arabayla yoldan gidilemeyecek kadar buz tutuyordu. Paskalya karlıydı. Sonra Paskalya'nın ikinci günü birdenbire ılık bir rüzgar esti. Yağmur bulutları geldi ve 3 gün 3 gece fırtına ile birlikte ılık bir yağmur yağdı. Perşembe günü rüzgar durdu. Doğada meydana gelen değişikliklerin sırlarını saklarcasına koyu, gri bir sis çöktü. Sisin içinde sular akıyor, buzlar çatırdıyor, hareket ediyor, köpük köpük bulunan sel suları hızla akıyordu. Akşam Krasnaya Gorka'nın tam üzerinde sis dağıldı. Bulutlar ak koyunlar gibi sağa sola dayıldı. Hava açıldı ve gerçek ilkbahar geldi. Ertesi sabah yükselen parlak güneş suyun üstündeki ince buz tabakasını hızla yiyip bitirdi ve ılık hava yaşlı topraktan çıkıp içini dolduran buharlarla titremeye başladı. Eski çimenler ve iğne iğne süren yeni çimenler yeşermeye başladı. Kar topu, frenk üzümü ve ak ağaçların tomurcukları kabardı. Altın rengine boyanmış söğüdün üstünde kovanından atılmış bir arı vızıldadı. kadifeyi andıran yeşilliklerin ve buz tutmuş anızların üstünde görünmez tarla kuşları şarkı söylüyor, kız kuşları fırtınada suyla dolmuş ve henüz suları çekilmemiş çukurların ve bataklıkların üstünde ağırlaşıyor ve turnalarla yaban kazları neşeli bir bağırışla yüksekten uçarak geçiyordu. Otlaklarda tüyleri dökülmüş, henüz yer yer yeni tüyleri çıkmamış hayvanlar böğürmeye, çarpık bacaklı kuzular, tüyleri dökülmüş meleğen annelerin çevresinde sıçramaya, ayağına çabuk çocuklar, kurumuş patikalarda çıplak ayaklarının izlerini bırakarak koşmaya, gölette kaba ketenden giysilerini yıkayan köylü kadınların neşeli sesleri duyulmaya, avlulardan sabanları ve tırmıklarını onaran köy erkeklerinin balta sesleri gelmeye başlamıştı. Gerçek ilkbahar gelmişti.